Ayrım 21.
CC dar anlamda defi. Dar anlamda defi, borçluya özel bir sebebe dayanarak edimi yerine getirmemek yetkisini veren bir haktır. Defi hakkının kullanılması alacaklının hakkını ortadan kaldırmaz. Fakat alacaklı tarafından borcun yerine getirilmesi istendiği zaman borçlu defi hakkını kullanarak edimi yerine getirmeme hakkını haiz olur. Örneğin borçlu vadenin henüz dolmaması sebebiyle bir süre için geciktirici defi veya borcun zaman aşımına uğradığını iddia ederek zaman aşımı defi, davacının talep hakkının ortadan kalktığını ve bu nedenle borcu ödememeye hakkı olduğunu kesin defi ileri sürebilir. Kefalette kefil, alacaklının önce asıl borçluya karşı takipte bulunmasını isteyebilir. Aynı şekilde karşılıklı borç doğuran akitlerde taraflardan birisi kendi borcunu ödemeksizin diğer tarafın borcunu ödemesini isterse, diğer taraf bunu reddederek onun borcunu yerine getirmediğini veya ifayı teklif etmediği defini ileri sürerek borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. BK 81. Buna ödemezlik defi, exceptu non adimleti constructus denilir. Kolektif şirkette şirket alacaklıları ortaklara karşı dava açarak alacaklarını istemişlerse, ortaklar kendilerine başvurulmasından önce alacaklıların şirkete başvurmaları defiinde bulunabilirler. Dar anlamda defi hakkı ile itiraz arasında başlıca farklar şunlardır. İtirazda borçlu alacaklıya karşı hakkın doğmadığını gösteren yeni olaylar ileri sürer. Defide ise borçlu borcunu ödememesini meşru gösterecek bir hak ileri sürer. İtirazı hakim res'en kendiliğinden dikkate alır. Defi davalı tarafından ileri sürülmedikçe dikkate almaz. Defi bir hak olduğu için sadece borçlu defi hakkını ileri sürebildiği halde itiraz konusunu teşkil eden olayı menfaati olan herkes ileri sürebilir. Defi hakkı bozucu yenilik doğuran hakka benzerse de defi hakkının kullanılması alacaklının hakkını ortadan kaldırmaz. Defi hakkının talep etme yetkisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Defi ancak talep etme yetkisinin kullanılmasının önüne geçer. Öyleyse defi hakkının kullanılması bozucu bir sonuç meydana getirmediğinden ve borç ilişkisinin cevherinde bir değişiklik olmadığından bozucu yenilik doğuran haklardan farklıdır. Alacaklı, borçlunun defi dermeyan etmesi sonucu talep hakkını kaybeder. Borçlu, defide bulunmasına rağmen ödemede bulunursa bu ödeme geçerli olur. Diğer taraftan, yenilik doğuran hakların kullanılmasından sonra bundan rücu edilemez. Buna karşılık, defi hakkını kullanmış olan borçlu bundan vazgeçebilir. Mesela, zaman aşımı defini ileri sürmüş olan borçlu, defiden vazgeçerek geçerli bir ödemede bulunabilir. 4. Hakların kazanılmasında iyi niyet. 1. Sübjektif iyi niyet kavramı. Medeni kanunumuz 2. maddesinde objektif iyi niyeti, yani hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde dürüstlük ile hareket edilmesini hükme bağlarken, 3. maddede sübjektif iyi niyeti, yani hakkı kazanan kimsenin hakkın doğumuna bir engelin bulunduğunu bilmemesi ve bilememesi durumunu düzenlemiştir. MK 3'e göre, bir hakkın doğumu için iyi niyet şart kılan hallerde asıl olan onun vücududur, varlığıdır. İyi niyet, hakkın doğumu için kanunda veya durumdan kaynaklanan bir engelin bulunduğunu bilmemek veya mazur görülebilir şekilde bilememektir. Buna, hak kazanan kimsenin ruhsal ve iç durumunu ilgilendirdiğinden sübjektif iyi niyet denilmiştir. Daha önce de açıklandığı gibi sübjektif iyi niyet hukuki güvenliğin korunması amacını güder. Dipnot, bakınız bölüm 1, 3, 5, 1. Bunun nedeni kamu yararıdır. Gerçekten bir hakkı kazanan kimsenin iyi niyetinin korunacağını bilmesi, ticari ilişkilerde hukuki güvenceyi sağlar. Bunun başlıca örneği tapu sicili gibi açıklık prensibine göre tutulmuş olan sicillerdeki bir kayda dayanarak hak kazanan kimsenin bu kazanımının geçerli olmasıdır. Buna karşılık tapu sicilindeki geçerli bir hukuki sebebe dayanmaksızın yapılmış olan bir tescili, yolsuz tescil, bilen veya bilmesi gereken kötü niyetli üçüncü kişiler bu tescile dayanarak hak ileri süremezler. Hakkı ihlal edilen kişi ise yolsuz tescilin silinmesini, terkinini ister. İyi niyetin unsurları bilmeme, yanlış bilme ve bilememe yani mazur görülebilen bir bilmemezliktir. MK 3 Taksim 2 icabı hale göre, halin gereğine göre, kendisinden beklenen özeni sarf etmeyen kimsenin iyi niyet iddiasında bulunamayacağını açıklamıştır. Bir hakkı kazanan kişinin bilememesi veya yanlış bilmesi, vasat ve makul düşünceye sahip olan bir kimsenin özen göstermesi halinde bu engeli öğrenip öğrenemeyeceği ölçüsüne göre belirlenir. 2. Hakların devren kazanılmasında sübjektif iyi niyetin korunması. Hakkın kazanılması bir kimsenin bir hakkın sahibi durumuna geçmesidir. Haklar aslen veya devren kazanılır. Aslen kazanma yani bir hakkın doğrudan kazanılması konusunda şu örnek verilebilir. Üzerinde mülkiyet kurulmamış bir eşyayı, av hayvanı, kır çiçeği gibi veya mülkiyet kurulduğu halde sonradan terk edilmiş bir eşyaya malik olmak niyeti ile eline geçiren kimse o şeyin maliki olur. MK 691. Hukukta bir hakkın kazanılması daha çok o hakkı elinde bulunduran kimseden devir yolu ile kazanma biçiminde kendini gösterir. Devren kazanma bir hakkın eski sahibinden yeni hak sahibine geçmesidir. Böylece devredilen hak eski sahibindeki kapsamı içinde yeni malike intikal etmiş olur. Hakkı kazanan kimse hakkı devreden kimsenin cüz'i halefidir. Bazı hallerde hakkı devir alan kimsedeki sübjektif iyi niyet, yani bilmeme veya bilememe, bilgisizlik veya yanlış bilgi, hakkın kazanılıp kazanılmayacağı sorununu ortaya çıkarır. Örneğin, A isminde bir bayan, kürkünü tamir için bir kürkçüye bırakmıştır. Dükkana tesadüfen gelen B, kürkü görünce onu beğenmiş ve büyük bir para karşılığında tamirciden kürkü satın almıştır. A yolda giderken B'nin üzerindeki kürkü görünce bunun kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Burada A ile B arasında bir menfaat uyuşmazlığı vardır. Bir taraftan A'nın, diğer taraftan kürkün tamir için bırakıldığını bilmeyen B'nin menfaati çatışmaktadır. Bu durumda hangisinin menfaati korunmalıdır? Eski hukuk sistemlerinde bu sorun uzun uzun tartışılmış ve A'nın menfaatini korumak için şu iddia ileri sürülmüştür. Kürk tamircisi A'ya ait olan bir hakkı başkasına nakletmesi geçerli değildir. Çünkü hiç kimse kendisinin haiz olduğu haklardan fazlasını başkasına devredemez. Nemo plus Urus et elum transfer potest quam ipso habet. Böyleyse A, B'den kürkünü geri alabilmelidir. Buna karşılık modern hukuk, menkul mülkiyetini kazananın iyi niyetini korumayı tercih etmektedir. Medeni kanunumuzun 901. maddesine göre bir menkulün emin sıfatı ile zilyede olan kimseden iyi niyetle mülkiyeti veya herhangi bir hakkı iktisap olunursa o kimsede bu tasarrufları yapmak izni olmasa bile iktisap geçerli olur. Bunun nedeni hukuki işlemlerde ve ticaret hayatında hukuki güvenceyi korumaktır. Aksi takdirde bir hakkı devir yolu ile kazanan bir kimse ertesi günü başkasının hak iddiası karşısında kalabilir. Bu görüşten hareket eden Türk-İsviçre hukuk sistemi hakkı kazananın iktisap anındaki iyi niyetini korumaktadır. Yukarıdaki örnekte B, kürkün başkasına ait olduğunu bilmemekte ve bilememektedir. Başka bir deyişle B iyi niyetlidir. O halde korunması gerekir. Ancak B az çok dikkat etse idi, kürkün başkasına ait olduğunu anlayabilecek durumda idiyse iyi niyetli olduğunu ileri süremez. MK 3 taksim 2'ye göre durumun gereğine göre kendinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz. Örneğin bu kürkü kasap dükkanından almışsa iyi niyetli olduğunu ileri süremez. Çünkü B kendisinden beklenilen özeni gösterseydi kasap dükkanında kürk satılmayacağını bilmesi gerekirdi. Öyleyse B kusurlu hareket etmiştir. Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez. Kanunumuz bu sistemi bir menkul malın sahibinin elinden iradesiyle çıkmış olması hallerinde öngörmektedir. Dipnot: Esener, menkul eşyanın kazanılmasında görüşe itimat prensibinin önemi, AHFD 1959 sayı 1-4 sayfa 260 VD, Esener Eşya Hukuku sayfa 37 VD. Örnekte A kürkünü isteyerek tamirciye vermiştir. A olsa olsa kürkçüden gördüğü zararın tazminini, kürkün maddi ve manevi değerini isteyebilir. Buna karşılık sahibinin elinden rızası olmadan çıkan eşya, çalınmış, kaybolmuş, gasp olunmuş üzerinde sübjektif iyi niyete dayanılarak bir hak kazanılamaz. A'nın kürkü çalınsa, bunun hırsızlık malı olduğunu bilmeyen B'nin iyi niyetle kazanmasını kanun korumaz. Ve A, 5 yıl içinde istihkak davası açabilir. MK 902. Ancak menkul eşya bir açık arttırmadan veya pazardan veya buna benzer şeyler satan bir tüccardan kazanılmış olduğu takdirde A'nın geri isteyebilmesi ancak B'nin ödemiş olduğu satış bedelini ona iade etmesi ile mümkün olur. Ancak bu kuralın bir istisnası vardır. Buna göre A'nın rızası olmaksızın elinden alınan parayı ve hamiline yazılı senetleri iyi niyetle edinmiş olan kimseye karşı geri isteme, istihkak davası açılamaz. MK 903. 3. İyi niyetin ispatı. Medeni kanunumuz iyi niyet konusunda özel bir ispat şekli kabul eder. Buna göre bir hakkın doğumu için iyi niyet şart kılan hallerde asıl olan onun varlığıdır. MK 3. Bu madde ile iyi niyetin varlığı kabul edildiğine göre bir hakkın doğumunda ispat yükü iyi niyetli olduğunu ileri sürene değil, onun iyi niyetli olmadığını iddia eden karşı tarafa yüklenmektedir. Burada kanuni karineye çok benzeyen bir durum olduğu için buna iyi niyet karinesi de denilmektedir. Fakat bu teknik anlamda kanuni karine kavramına tam uymamaktadır. Çünkü kanuni karine, kanunun belirli bir olgudan aksi sabit oluncaya kadar belli olmayan bir olgunun sonucunu çıkarmasıdır. Ölüm karinesi gibi MK 30. Halbuki burada bir olgudan diğer bir olgunun sonucunun çıkarılması değil, iyi niyetin ispat yükünün kime ait olacağının kanun tarafından tespiti söz konusudur. 4. Hakların kaybedilmesi. Hak sahibinin hakkı bir hukuki işlem veya hukuki olay sonucu ortadan kalkar. Alacak hakkı sahibinin hakkı borcun yerine getirilmesiyle, malikin mülkiyet hakkı, mülkiyetin konusu olan malın devir ve teslimi, malın telef olması veya özel mülkiyet konusu olmaktan çıkmasıyla son bulur. 5. Hakların dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılması, objektif iyi niyet. 1. Dürüstlük kuralı, objektif iyi niyet kavramı. Medeni kanunumuzun ikinci maddesinde açıklanan genel ilkeye göre, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Öyleyse, dürüstlük kuralı sadece hakların kullanılmasında değil, borçların ifasında ve yorumlanmasında da uyulması gerekli bir kuraldır. İyi niyet, doğruluk ve dürüstlük anlamını taşır. Söz konusu olan dürüstlük, makul ve namuslu bir insanda aranılan davranıştır. Bunun ölçüsü, kişinin o anda içinde bulunduğu ruhsal durumundaki duygu ve düşünceler değil, bunun dışında oluşan ve toplum tarafından normal ve vasat bir kişiden beklenilen davranıştır. Dürüstlük, özellikle sözleşmelerde kararlaştırılan borçların yerine getirilmesi, verilen sözün tutulması, pacta sunt servanda, ilkesinin sonucudur. Her iki taraf diğerinin sözüne güvendiğinden aralarında karşılıklı güven ilişkisi kurulur. Bunun sonucu olarak aralarında böyle bir güven ilişkisi kurulmuş olan insanların birbirlerinden beklemeye haklı oldukları konularda yanıltılmamaları gerekir. Gerçekten MK2'de açıklanan dürüstlük kuralı bir taraftan ahlak ve diğer taraftan hukuki güvence düşüncesine dayanır. Kişiler haklarını kullanırken toplum tarafından benimsenmiş dürüstlük ve güven kurallarına uygun hareket etmek zorundadırlar. Bu nedenle Profesör Schwartz, dipnot, Schwartz sayfa 225, dürüstlük ve güven kurallarının hukuk kurallarının önemli bir tamamlayıcısı ve açıklayıcısı olduğuna işaret etmiştir. 2. Sözleşme öncesi kusurdan sorumluluk, culpa in contrahendo. Bir sözleşmenin kuruluş aşamasında taraflar birbirlerine karşı dürüstlük kurallarına uygun hareket ederek gerekli bilgileri vermekle yükümlüdürler. Juring'den kaynaklanan bir terim olarak görüşmeler sırasında dürüstlük kurallarına aykırı hareket edilmek suretiyle işlenen kusurlu davranışa culpa in contrahendo ve bu sebeple sorumluluğa da culpa in contrahendo sorumluluğu denir. Dipnot, Piotet, Culpa in Contrahendo, 1963, sayfa 31V'de, Oğuzman, sayfa 150. Bu sorumluluk, yapılması amaçlandığı için hazırlığı yapılan bir sözleşmenin yapılmamış olması halinde de vardır. Örneğin, A ismindeki kimse, B'ye onunla bir sözleşme yapmak niyetinde olduğu görüşünü yarattıktan sonra, görüşmelerin sonucunda, sözleşmeyi yapmaktan vazgeçtiğini bildirirse, sözleşmenin yapılacağı inancı ile görüşmelere katılmış olan B, sözleşme öncesi kusuru sebebiyle A'dan tazminat isteyebilir. Sözleşme öncesi kusur sebebiyle sorumluluğun akdi veya haksız fiil sorumluluğu mu olduğu tartışılmalıdır. Bir görüşe göre culpa in contrahendo bir haksız fiil sorumluluğudur. Buna karşılık ikinci bir görüşe göre culpa in contrahendo Alman hukukunda olduğu gibi akde aykırılık sebebiyle akdi sorumluluk niteliğini taşır. Bu halde culpa in contrahendo haksız fiil zaman aşımına yani zarar gören tarafın zararı ve failini öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve herhalde fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zaman aşımına BK 60 değil, 10 yıllık adi zaman aşımına BK 125 tabi olacak. Fakat zarara sebep olan kişi kusursuzluğunu ispat etmek zorunda kalacaktır. BK 96. Bundan başka mahiyetinde çalıştırdığı yardımcı kişinin işini görürken verdiği zarardan da gerekli özeni gösterdiğini ispat etse dahi sorumluluktan kurtulamayacaktır. BK 100. 3. Dürüstlük kurallarının hukuki niteliği. Dürüstlük kuralının hukuki niteliği Türk hukukunda tartışmalara yol açmıştır. Bir görüşe göre dipnot Eger Terç Çernis madde 2 numara 12. MK2'de yer alan dürüstlük kuralı kamu düzeni ve genel ahlak düşüncesiyle konulmuş bir hükümdür. Öyleyse bu kurala aykırı olarak yapılan sözleşmeler geçersizdir. Ve bu geçersizlik hakim tarafından resmen dikkate alınır. O halde MK2 sözleşme serbestisi ilkesine bir sınır getirmektedir. Bu görüş, dürüstlük kurallarına aykırılık iddiasının bir itiraz niteliği taşıdığını kabul etmektedir. İkinci bir fikre göre ise dipnot, Edis sayfa 294, İFMK 115-2 sayfa 233, JDT 1990 sayfa 66. MK2 Taksim 1'de düzenlenmiş bulunan dürüstlük kuralı niteliği itibariyle BK19-20'deki gibi bir kamu düzeni hükmü olmadığından sözleşme serbestisi ilkesine bir sınır getiremez. O halde akit serbestisi ilkesine uygun olarak MK2'nin uygulanmayacağını taraflar geçerli olarak kararlaştırabilirler. Ahlaka aykırılığın yaptırımını öngören BK20, sözleşme serbestisini sınırladığı halde MK2 Taksim 1 kökeninde ahlak bulunmakla beraber sözleşme serbestisi ilkesine sınır getirmez. Bu ikinci görüş, doğruluk kurallarına aykırılık iddiasını bir defi hakkının ileri sürülmesi olarak kabul etmektedir. 4. Dürüstlük kuralının sözleşmenin yeni şartlara uydurulmasındaki etkisi. Dürüstlük kuralı gereğince bir sözleşme ile edimi yerine getirmeyi üstlenen kimsenin verdiği sözü tutması, ahde vefa gerekir. Ancak sözleşmenin yapıldığı gündeki şartlar, ekonomik, kriz, savaş, ithalat yasağının kurulması gibi önceden öngörülemeyen sebeplerle öylesine değişmiş olabilir ki, bu ağırlaşmış ve çekilmez hale gelmiş şartlar altında borçludan, üstlendiği borcu aynen yerine getirmesini istemek onu büyük sıkıntıya sokabilir ve ekonomik yönden çökertebilir. Bu durumda dürüstlük kuralları sözleşme şartlarının dürüstlük kurallarının uygun gördüğü ölçüde değiştirilerek yeni ortaya çıkan şartlarla bağdaşabilecek bir duruma getirilmesi söz konusu olur. Buna teknik anlamda öngörülemezlik teorisi, Théorie de l'imprévision, başka bir deyişle clausula rebus sic stantibus denilmektedir. 5. Dürüstlük kuralına uymamanın sonucu hakkın kötüye kullanılması. A. Hakkın kötüye kullanılması kavramı. Hakkın dürüstlük kuralına aykırı bir biçimde kullanılması hakkın kötüye kullanılmasıdır. Hak sahibi bu hakkından doğruluk, dürüstlük ve güven kurallarına uygun olarak kullanmak suretiyle yararlanabilir. Ancak hak sahibi hakkını kullanırken kendisine hukuk düzeni tarafından tanınmış olan bu hakkı sosyal ve ekonomik amacından saptırarak kullanmaması gerekir. O halde hakkın kötüye kullanılması hakkın kanunun öngördüğü amacının dışında dürüstlüğe aykırı bir şekilde kullanılmasıdır. Dipnot Von Tuch 46, Note 73. Bu bakımdan hakkın kötüye kullanılması, hakkın objektif iyi niyet yani dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılmasının tersidir. B. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı. MK2 Taksim 2 genel bir yaptırım kuralı içermektedir. MK2'ye göre bir hakkın sırf gayri ızrar eden, başkasına zarar veren, suistimalini kanun himaye etmez. Buna karşılık İsviçre Medeni Kanunu 2. maddesine göre hakkın açıkça kötüye kullanılmasını kanun korumaz. Bundan anlaşılacağı gibi İsviçre Medeni Kanunu zarar verme kastı üzerinde durmayarak objektif esası benimsemiştir. Türk hukukunda hakkın kötüye kullanılmasında kullanılacak ilke tartışmalıdır.